Ayrım 3. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 19. İhsan elinde demir zımba, kulağının ardında sarı kopya kalem, elinde sarı defter. Beton işçilerinin kontrolörüne gidiyordu. Az önce duvar işlerini kontrol etmiş, defterine geçirmişti adlarıyla numaralarını. Beton işçileri 5 katlı kocaman yapının şurasında burasındaydı. Yapı şehrin kıyısında pırıl pırıl güneşin göz alarak parladığı mavi göklere kapkara bir dağ gibi yükselmişti. Uzaktan yapıya ne zaman baksa uçurumu hatırlatan mavi zemin üzerine çizilmiş yalçın bir dağ parçasını hatırlardı. Hele alt kattan başladığı işçi kontrollerini ta en üst kattan şehre ve şehrin dolaylarına bakınca başı dönerdi. Çocukluğunda minareye çıkmıştı. Yüksekten şehir, şehrin çevresi bir tuhaf görünmüş, başı dönmüş, midesi bulanmıştı. Şimdi kocaman adam olduğu halde gene aynı şeyleri duyuyordu 5. kattan bakınca. İşe her günkü gibi zemin katından başladı. İlk, ikinci, üçüncü katlar. Ama sabahleyin annesinin kız kardeşi üzerine gördüğü düş... Bu boş değil oğlum demişti. Düşlerin boş olmadığını biliyorum. Bunca evliya, enbiya gelmiş geçmiş. Düşlerin boş olmadığını onlar bilmiyorlar mıydı? Bu Reşat'ın nurunu kaçırmasında bir iş var. Düşler boş olmayabilirdi ama Reşat çapkın Reşat, anasının gözü, her takıldığı kadından iş alan Reşat, ona da mı? Onun kız kardeşine de mi asılacaktı? Asılmaktan geçtim. Kandırıp İstanbul'a kaçıracaktı. 5. kata varmıştı. Aşağıya bakmamaya kararlı olduğu halde elinde değil baktı. Başı döndü gene. Midesi bulandı. Bir yandan Reşat'ı düşünüyordu. Noterin, avukatın, hakimin, eczacının kızlarından başka mahalle aralarında sinema düşkünü yığınla kadın tavlamıştı. Yakışıklı olduğuna şüphe yoktu ama en çok hususi arabasına tavlanıyorlardı. Yakışıklılık bir tuzak, hususi araba ikinci. Mahalle aralarındaki hoppala kadınlar ne bileceklerdi hususinin onun olmadığını. 5. kattaki beton işçilerinin kartlarını da zımbalayıp sarı defterine kaydettikten sonra ağır ağır inmeye başladı. Annesi çok yanlış anlamıştı Reşat'ı. Onun kız kardeşine kötü gözle bakmazdı. Canı gibi seviyordu. O kadar ki yanında çalıştıkları müteahhitin karısının ona nasıl asıldığını, geceleri odasına nasıl geldiğini bile anlatmıştı, azarlamıştı onu. Kadın suçsuz olabilir, sen kendine sahip olmalı, ekmeğini yediğin bir insanın karısına kötü gözle bakmamalısın. Yapıdan çıktı, bir sigara yaktı. Tam karşıda derme çatma kantin, tatlı dilli, güler yüzlü Mehmet Usta'nın işlettiği kantin. Eskiden marangozluk yapıyordu. Sonraları patrona yalvarmış, bu kantin işini almıştı. Pek öyle yaşlı sayılmazsa da çalışamıyorum diyordu. Eski gücüm, kuvvetim kalmadı artık. Kalbim sıkışıyor. Geceleri bir yerlerden uçuyormuşum gibi oluyorum. Bir şey değil, yavrumu yetim bırakıvermekten korkarım. Bunları bir gün yaşlı patrona anlatınca adamın gözleri dolmuş, razı olmuştu kantin işletmesine. Çok iri bir patatesi hatırlatan Mehmet Usta, dükkan kapısını çıkıp da İhsan'ı orada sigara içer görünce bir nara attı. Hey, aslana bak aslana! İhsan gülerek gitti. Tepe saçları dökülmüş, iri başıyla vardı bir 35'lik. Ama rahat rahat 40-45 gösteriyordu. Sigarayı orada içeceğine gelip dükkanda içsen olmaz mı? Gelecektim, dedi İhsan. Ne o, düşünceli görünüyorsun. İhsan içini çekerek, hiç canım, dedi. Hiç değil, var bir şey. Annem gece bir rüya görmüş de, Nurhan'a dair tabii. Annem rüyasında başka kimi görür? Akşam Reşat'la beraberdik. Ağzını aradım, güldü. İhsan pirelendi, nasıl yani? Yok canım, öylesine değil. Benim elimde nice Nurhanlar var, dedi. En yakın arkadaşımın kız kardeşine kötü gözle bakacak kadar namussuz muyum? İhsan birden ferahladı. Tabii ya, bilmiyor muyum? Evet, çapkındır, şakacıdır. Eline eteğine pistir ama en yakın arkadaşının kız kardeşine de. Mehmet Usta kolundan dükkana çekti. Boş ver, gel de bak. sana ne göstereceğim. Alelade tahtalar, kontrplaklar, hatta yer yer pasta tenekelerle kurulmuş kantinden içeri girdiler. Birkaç uzun tahta sıra, tahta tabureler, yerlerde bolca talaş, bir küçük terazi, tavandan sarkan sucuk hevenkleri, beyaz peynir, tahin helvası, kara zeytin, kavanozlarda bolca turşu, raflarda mektup kağıdı, zarf, kurşun kalem, defter, hatta alfabe, bir takım yassı, yuvarlak aynalar. İhsan tahta sıraya ilişti. Mehmet Usta bir çocuk sevinciyle çekmeceye gitti. Şişkin bir zarf getirdi. Yeni gelmiş bir mektup. İçinden seyyar fotoğrafçıya çektirilmiş bir kartpostal çıkarıp gözleri sevinçten ışıl ışıl İhsan'a uzattı. Amcasının elini öpmeye gelmiş. Kızı Ayşe'nin boy resmiydi. Yarı şehirli, yarı köylü bir çocuk. Elinde bir sepet, sepette elma, armut, ayaklarında babasının yolladığı şehir çocuklarınınki gibi ayakkabılar, üstünde şehir çocuklarının giydiği yün örme bir elbise. Bütün bunlara karşılık çocuğun sevimli bakışından bir köylülük, daha çok da dağ köylülüğü akıyordu. Mehmet Usta aslında şehirliydi. Yıllarca önce askerliğini yaptığı dağlar arası kasabalardan birinde tanıştığı akça pakça, cıvıl cıvıl bir köylü kızıyla evlenip, terhisten sonra da orada kalmıştı. Kızın yığınla amcası, dayısı, halası, haminnesi filan vardı ve hemen hepsi de tatlı dilli, güler yüzlü, daha çok da sapasağlam insanlardı. Asıllarının yörük olduğunu övünerek anlatırlardı. Lafları ağızlarında paldır küldür konuşan insanlar ama sözleri hiç batmazdı. Karısı da onlar gibiydi. Askerken elinde bir bakraç yağla şehre tek başına iniyordu. Mehmet Usta ardına düşmüştü. Çayıra kadar ardından gelmişti. Kız anlamış, durmuş, al al yanan yuvarlak yanaklarıyla gülerek "Ne o asker ağa?" demişti. "Ardında ne dolanıyor?" Asker Mehmet çekinerek sokulmuştu. "Ergen bir adam güzel kızın ardında ne diye dolanır, bilmez misin?" "Bilirim asker ağa, bilirim. Ergenlik zordur ya. Ben senin derdinden anlasam bile merhem olamam ki." "Niye?" "Ben senin aradıklarından değilim. Benim kimi aradığımı ne biliyorsun?" "Bilmeyecek ne var? Senin aradığın yosma karı, uygunsuz avrat. Gününü gün edecek, ufunetini döküp savuşacağım. Ben kız oğlan kızım. Hey gözünü sevdiğim askera." Mehmet bayılmıştı kızın harbiciliğine. Ya aradığım yosma karı değilse, ya ufunetimi döküp savuşmayacaksam? "Niyetin evlenmek mi yani?" "Evlenmekse açık söyle. O zaman da başka türlü set çekerim önüme." "Ne gibi?" "Ben Türkmen, yörük kızıyım aslanım. Böyle konuştuğuma bakma. Biz bugün buradaysak yarın şuradayız. Dağlarda, tepelerde. Sen bizim yürüyüşümüze ayak uyduramazsın. Şehirlisin sen, çabuk yorulur kalırsın." Uzun lafın kısası Mehmet Usta şakadan takıldığı kıza bağlanıvermiş, iş ciddiye binmiş, kızın büyükleriyle görüşüp konuşma. Elinde marangozluk gibi bir zanaatı vardı. Dağlarda, bayırlarda gezip dolaşacaklarına, tepeleri göklere yükselen mavi dağların diledikleri yamacına bir ev çakarlar, yerleşirler, yörüklükten çıkar, duruk olurlardı. İhtiyarların kafasına yatmıştı. Mehmet Usta'nın birkaç kuruşu da vardı nasıl olsa. Kısa yoldan bir nikah, ardından ev, emmiler, dayılar, hatta nine, dedelerin de yardımıyla evde çabucak kuruluverirmiş. Mevsim kışa dönerken yerleşilip ocak başında çubuk içerek ihtiyarların yarlanikleri dinlenmeye başlanmıştı. Mehmet Usta yağmurlu gecelerde tekelin Marmara şarabını içerlerken anlatmaya başlamaz mı İhsan'ın kafasında tamı tamına böyle bir özlem canlanırdı. Birinde dayanamamış, "Yahu Mehmet Usta," demişti, "senin baldızın maldızın yok mu?" "Yoktu." "Yoktu, Allah belasını versin. Olsa hemen bir eki demeden uyduruverirdi İhsan'ı ama ne fayda." Kızının fotoğrafına bakıyordu hazla. Her zaman böyle. İstediği kadar canı sıkkın olsun, köyünden mektup geldi mi başlardı keyiflenip kabına sığmamaya. Türküler söyler, şarap açar, kahkahalar atar. Daha çok da İhsan'a asılırdı. "Baldızım yok. Yok amme. Gene de evlilik iyidir İhsan." Fotoğrafı indirdi. Gözlerinin içi gülüyordu. Evlilik gibi var mı? Sana kardeş nasihatı. Hiç vakit geçirme. Hemen evlen. Çoluk çocuğa karış. Hele böyle benimki gibi bir de yavrun olursa. İhsan'ın yüzünden imkansızlığın gölgesi geçti adeta. O da evlenmek, çoluk çocuğa karışmak isterdi elbette. Sonra gitti. Mehmet Usta, hayrola dedi. Yeniden içini çektikten sonra mırıldandı. Hayırlar. Hayırlar demişti ama evlenebilmesine en büyük engelin çamaşırcı annesiyle kız kardeşi olduğunu nasıl açıklardı? Babasının ölümünden sonra çocuklarına babalarının yokluğunu duyurmamak için el çamaşırında saçlarını ağartan anasını bekar çamaşır yıkamaktan ve el kapılarında kiracılıktan kurtarmadan, kız kardeşinin çeyizini düzüp önce onu yuvadan uçurmadan nasıl kendini düşünebilirdi? Annesi sanki içinden ona bakıyordu. Mesini bile nasıl istemediğini gayet iyi biliyordu. Mehmet Usta omzunu dürttü. Gene daldın derinlere. Uyandı sanki. Daldım, dedi. Dalmamak elde mi? Niye? Nur'unu yuvadan uçurmadan kendimi düşünemem. Doğru, dedi Mehmet Usta. Doğru ya, var mısın küçük bir şişe yuvarlayalım? İhsan ayağa kalktı. Boş ver, akşam yaparız bir şeyler. Gündüz içte mi başım ağrıyor. İyi ya. Hadi eyvallah. Güle güle. Elinde gene zumba, sarı defter, kulağının ardında kopya kalem. Hafriyat, toprak kazma işçilerinin yanına gitti. Çok seviyorlardı onu. Kartlarını verdiler, derdi. Deftere geçirdikten sonra o günkü kontrol işini tamamlayıp yazıhaneye döndü. Şoför Reşat oradaydı. İhsan'ın masası yanında sigara içiyordu. Ne haber Kazanova? Masasına geçti. Hoşuna gidiyordu Reşat'ın Kazanovalığı. Kazanovalıkta bir çeşit üst erkeklik buluyor, yakışıklılığının verdiği imkanlara dayanarak kendini başka erkeklerden üstün görüyordu. Boş ver Kazanovalığa, dedi. İhsan zımbayı defteri bir yana bırakıp ilgilendi. Niye? Sen şu kız kardeşinin gemlerini biraz kıssan fena olmaz. İhsan'ın dikkati birden arttı. Ne var? Ne oldu? Bir şey olmadı ama sokaklarda pek öyle fazla dolaşmasın. Liseli itler yok mu o liseli itler? Şerefsizin baştan çıkarırlar, biliyorsun. Onlar 70'lik nenemi bile baştan çıkarırlar isterlerse. İhsan içinde Reşat'a karşı uyanan hafif de olsa şüphe siliniverdi. Onu birden her zamandan daha çok sevmişti. Haklısın, dedi. Bana kalsa evden dışarı çıkarmam ama annemi görüyor musun sen? O kızı baştan çıkarırsa onun arka olmaları çıkaracak. Ben bir şey söyleyecek olsam hemen aramıza girer. Kadınlar kızlarına karşı yufka yürekli olurlar da. Sonu da iyi gelmez. Doğru. Birisiyle konuşurken mi gördün? Yok canım, görmedim ama çarşıdan geçiyordu. En hergelilerinden bir alay liseli, şşt mişt Marilyn filan. O ne yapıyordu? Kızım bir şey yaptı yoktu canım. Yoktu ama biliyorsun, ölüyü güldürür hergeleler. Bu kadar olacaktı elbette canım. O da sanmıştı ki kız birileriyle konuşuyor ya da bir yerlerde dolaşırken görmüş. Lafı kısa kesmek için, akşam Mehmet Usta'ya davetliyiz dedi. Reşat güldü. Köyden mektup mu almış? Hem mektup hem de kızının fotoğrafını. Tamam, etekleri zil çalıyordur desene. Hem de nasıl? İyi, kafaları güzelce çekeriz. İçeriye yaşlı müteahhit girince sustular. Yerlerinden saygıyla kalktılar. 60'ın çok üstünde bir adamdı müteahhit. Kara kuru, maşayı hatırlatan biçimde uzun ve daracık bir adamdı. Siyah şapkasını çıkararak son derece kibar, İhsan'la şoförü Reşat'ı selamladı. Merhaba çocuklar. Merhaba efendim. Reşat da merhaba dedi. Dedi ama hain, hile dolu, matrağı alan bir dirsek dürtmesi yaptı İhsan'a. İhsan anladı ya da anlamamış göründü. Çapkın şoförün bu hafifçe dürtüşünden karısına ortak olduğu adamı küçümsemek, bunu başkalarına yaymakla övünmek istediğini sezmişti. Her zaman böyle. Adamın hem ekmeğini yer hem de onu şurada burada küçük düşürmek için elinden geleni geri koymazdı. Yaşlı müteahhit buzlu bir camla ayrılmış odasına geçmişti. Seslendi. İhsan. İhsan Reşat'ın ahlaksızlığı üzerine vardığı düşünceden sıyrılıp koştu. Buyurun efendim. Patronun büyük, ağır ceviz masası önünde saygıyla durdu. Karakuru patron, ağır ceviz masasının başında, bu masaya hiç de yakışmayan bir hafiflikte oturuyordu. Elinde zarf açacağı, İhsan'a bakmıyordu. Söze neresinden başlayacağını henüz bilmeyen, bunu kestirmeye çalışan biri haliyle elindeki zarf açacağını evirdiği, çevirdiği, sonra yol işini aldık sayılır, dedi. İhsan'ın içinde birden sanki bir bahar patladı. Demek patron aylardır uzayıp giden bu işi, bu Orta Anadolu'dan geçip doğuya uzanacak yolu yapma işini sonunda koparmıştı. Bu işin koparılmış olması İhsan'ın şirket adına oraya yardımcı muhasip, puvantör, daha açıkçası patronun ortaklarıyla olacak işlerinde patronunun hakkını korumak değilse bile dönmesi mümkün fırıldaklardan haber vermesini, dolayısıyla çift gündelik, prim, hatta bahşişlere kavuşması demekti ki, işte o zaman yıllar yılı tasarladığı evci yapıp annesiyle kardeşini kira evlerinden kurtarma işini gerçekleştirecek demekti. Alev alev yanan gözleriyle adama baktı. Ya, öyle mi efendim? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yalnız biliyorsun, daha önce de seninle bu mevzu çok konuştuktu. Sen oraya gidecek, benim buradan orayı görecek gözüm, buradan orayı işitecek kulağım, gerekirse buradan oraya uzanıp konuşacak dilim olacaksın. Adamın birbirine yakın kapkara gözlerine baktı. Emredersiniz, dedi. Çift gündelik, prim, burada bırakacağın annenle kız kardeşinin geçimlerini düşünme. Ben her hafta Reşat'la icap eden miktarda gereken parayı yollarım onlara. Sen işine dört elle sarıl ve benim haklarımı orada müdafaa et. Sevinçle çalkalanan İhsan heyecanla emin olabilirsiniz, dedi. Adam çekmecelerinde bir şeyi uzun uzun arayıp bulduktan sonra masasından ağır ağır kalktı. Elinde siyah şapkası yazıhaneden çıkarken Reşat, "Araba lazım mı beyefendi?" diye sordu. Adam sertçe, "Hayır," dedi. Reşat'ın canına minnetti. Adamın arkasından gene git, ananı avradını bilmem ne yapayım demek isteyen bir el işaretiyle iskemlesine oturdu. Müteahhitle İhsan'ın konuştuklarını duymuştu. Zaten biliyordu. Adamın adama göre çok genç ama aslında 40'a yakın azgın karısından yol işinin koparılmak üzere olduğunu işitmişti. Övündü. Ben bunu dün hanımından işitmiştim. Nasıl, memnun oldun mu? İhsan'ın bakışları pırıl pırıl, hem de nasıl, dedi. Çift gündelik, yemek içmek oradan ha? Oradan. Sonra dedi ki, annenle kız kardeşinin geçimlerini düşünme, dedi. Ulan yaşasın be! Reşat'ı duymuyordu. Çok değil, 5-6 ay içinde kız kardeşine ayaklı dikiş makinesini aldıktan başka, annesinin arsasına 2 oda bir mutfak, küçük ev cihazı da yaptırabilecekti. Bakışları karşı duvardaki büyük Türkiye haritasında, inşaat hele 1-2 yıl sürerse, dedi. Sürer herhalde. Benim de istediğim o. Giderken bir sürü roman da götürürüm. Hem biliyor musun, ben dağ başlarına bayılırım. En çok da akşam üzerleri. Güneşin dağlar ardına pes pembe batışı yok mu? Çıldırırım. Böyle zamanlarda insanın yanında sevdiği bir arkadaşı olacak. Batan güneşe karşı kafaları çekecekler ha. Bilmem. Seni açmaz belki ama ben bayılırım. Yalnız dağ başlarında rakı bulunur mu dersin? Reşat güldü. Ulan bazen öyle çocuklaşırsın ki, dedi. Dağ başlarında rakı bulunur muymuş? Farz et bulunmadı. Şirketin kamyonları ne güne duruyor? Şoföre mangırı tosladın mı? Tamam. Doğru. Ama beni açmaz dedim ya. Niye? Şehirden şaşmam ben. Ne varsa şehirde var. Şehrin karı, kancığını bırak. Allah'ın dağında ovasında sürt Allah kerim. İhsan kaç vakittir hazırladığı taşı gediğine kodu. Şu pis huyun olmasa iyi olansın ama ne fayda. Niye pis oluyormuş arkadaş? Ayağa kalktı iskemlesinden. Patron bugün vilayet milayet meşgul. Araba bendenizin emrinde. Mesela eczacının Ayten ablaya alabanda sancak, verilerini bağlar bahçeler. Aklından eczacının kızı Ayten geçince titredi. Akça pakça, tombul, konuşkan, cıvıl cıvıl. Bugün onunla gider, yarına kadar beyaz tombul akça pakçadan bıkar, gelsin esmer, ince, konuşmaktan çok romantik sözler dinlemeye bayılan avukatın kızı. Ondan da bıktı mı, ne zaman görse o şişman kız şişman kız türküsünü hatırladığı tombul sarışın hakimin büyük kızı. Bir süre lamparalık üzerine tartıştılar. Şoföre göre erkek dediğin bir bal arısı gibi çeşitli çiçeklerden bal almalıydı. Evlenmek, yurt yuva sahibi olmak, kızlı olan zırıl zırıl bir alay çocuk, onların bitmez tükenmez ayakkabı, elbise dertleri. Bu dünyaya yaşamak için geldim ben arkadaş. Posam çıkıp işe yaramaz hale gelinceye kadar çiçek çiçek dolaşacağım. Kanatların yorulunca ne yapacaksın? Hiç. Ortalıkta sürüneceksin değil mi? Yok ya, kolayı var. O zaman da kaldırır kendini atarsın yerden aşağı. Bitti gitti. Ben şimdi kanatlarımın yorulduğu zamanı değil, kanatlarımın beni dolaştıracağı çiçekleri düşünüyorum arkadaş. Bir süre tartışma gitti. Birden içeri kantinci Mehmet Usta gelince ikisi iki yandan vay dediler. Ne haber be? Niye geldin böyle vakitsiz? İri bir patatesi hatırlatan Mehmet Usta masaya teklifsizce sokuldu. Sigara paketini çıkarıp uzattı. Huyu buydu. Sigarayı hemen her zaman o ikram ederdi. Gazlayın bakalım. Hem sizi göreceğim geldi hem de ufak tefek kumanya almak lazımdı. Anlatın bakalım kaçtan aşağı olmaz? Şoföre döndü. Kurt Reşat, zamparalıktan ne haber? Reşat güldü. İhsan araya girdi. Bırak zamparalığı, yol işini almış patron, gidiyoruz. Mehmet Usta yerinde kalkıp oturdu. Deme be kayınço, dedim gitti. Kasketini çıkarıp masaya neşeyle vurdu. Gel tezkere gel. Asker ocağından kalma bir alışkanlığıydı Mehmet Usta'nın. Ne zaman birdenbire sevinse hep böyle kasketini yere vurur, gel tezkere gel diye bağırırdı. İhsan ellerini birbirine sürerek piyango dedi. Piyango şerefsizim. Hele Mehmet Usta ile birlikte olmak. Geliyorsun değil mi? Valla patron oldu bitti söyler durur. Hadi derse oynayarak gelirim. İhsan göz kırptı. Rakıyı bolca alalım. Mehmet Usta başını kaşıdı. Hastaya kar mı soruyorsun? Rakı, meze, kutu turşusu, kutu balığı, yalancı dolma. Karışma sen, ben işimi bilirim. Allah vere de yol bizim köyün yakınından geçse. Bizim köyün yakınından geçti mi kaymaklı ekmek kadayıfı olur. İhsan'la Mehmet Usta tatlı hayaller kurup dururlarken içeriye işçi kılıklı bir genç girdi. Reşat Efendi dedi. Beyefendi arabayı alıp gelsin dedi. Deyince Reşat isteksizlikle kalktı. Hadi bana güle güle künyem çıktı. Direksiyona geçti. Pırıl pırıl araba vilayete doğru ana caddeye kaydı. Beyefendi vilayetin önünde birileriyle konuşuyordu. Araba yanında durunca konuştuğu adamdan ayrılıp içeri girdi. Reşat, nereye beyefendi? Eve, dedi patron. Araba pırıl pırıl hızla uzaklaştı. Yolda patron. İhsan memnun oldu mu, diye sordu. Reşat direksiyonda yarım sağ yaparak cevapladı. Hem de nasıl? Evet ama hem yollamak istiyorum hem de istemiyorum. İstiyorum çok namuslu, çok terbiyeli çocuk. İstemiyorum. Böyle bir insan burada bana lazım. Şaşırdım kaldım. Şoför Reşat'ın kafasından Nuran geçti. Efendim dedi. Yollarsanız çok iyilik etmiş olursunuz. Biliyorsunuz anasıyla kız kardeşi üzerine düşünceleri var. Para biriktirip kıza bir ayaklı dikiş makinesi alacak. Sonra ev meselesi. Size de kaç defa açmıştı. Evet biliyorum doğru. Hele Mehmet Usta'nın da birlikte gitme ihtimalini pek sevindi. Güneşin altında kapkara, pırıl pırıl bir su gibi akan hususi bir takım ara sokaklardan asfalt caddeye çıktı. Şehri istasyona bağlayan bu caddenin iki yanında yeşilliklere gömülmüş zarif apartmanlar, köşkler, pavyonlar. Beyefendi hususinin rahat minderine yanlamış, arabanın sağından solundan akan bu apartman, köşk, pavyonlara görmeden bakıyordu. Esmer Karakuru üstelik yaşlı bir adamdı. Karısı yönünden mutlu değil ama sıfırdan başlayıp milyonlar kazanmış bir iş adamıydı. Bayılırdı bu sıfırlardan başlamaya. Aslına bakılırsa sıfırdan filan başlamamış. Milli mücadele sırasında gözünü açıp parayı toplamıştı. O yıllarda Türk tüccar, müteahhit, hele sanayici nerede? Meydan boş, ortalıkta yarım pabuçlular cirit atıyordu. O da karışmıştı aralarına. İlkin bir pamuk fabrikasını ucuza yakın bir parayla düşürmüş, sonra kârıyla satmış, daha büyüğünü düşürmüş, daha büyük kârla satmış. Derken taahhüt işleri alıp yürümüştü. O yıllar, o yılların gem almaz şehvet kasırgaları. Para bol, yabancı artistler bol, içki alası, bolun bolu. Geceleri çeşitli kadınlarla sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın. Bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı İzmir, Ankara'da. Yıllar rüzgar gibi gelmiş, gelmiş, geçmiş. Eş dost, ahbapların içki sofraları, genç cıvıl cıvıl kadınlar içindeki bitmez tükenmez sandığı gücünü yavaş yavaş alıp götürmüşlerdi. Fakir ama pırıl pırıl bir kızı nikahlamak zorunda kaldığı sıra 50'sine basmak üzereydi. Kızsa 20 yoktu daha. Canlı, alev alev, yakıcı bir dişi. 60'a kadar da o alıp götürmüştü gücünün arta kalanını. 60'tan sonra anlamıştı Hanya'yı Konya'yı ama iş işten geçmiş, ok yaydan, kuş kafesten fırlamıştı. Bir takım haplar, iğneler, şuruplar, şerbetler, banyolar. Hususi, asfalt cadde üzerindeki köşkünün önünde durunca daldığı hayallerinden sıyrılıp davrandı. Çevik bir hareketle direksiyondan inip kapıyı açan şoförünün açtığı kapıdan çıktı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 32.